Merhabalar, ben Berke ve burası Farklı Evren Podcast. Bugün size politik altyapıya sahip olan iki adet çizgi romandan bahsetmek istiyorum. Bunun sebebi ise aslında Amazon Prime'da yayınlanmakta olan The Boys isimli dizi. Bilmeyenler için söyleyeyim, The Boys kendini süper kahraman parodisi olarak tanımlayan bir dizi. Ancak başarısını süper kahramanları gerçekçi olarak ele almasına borçlu. Şöyle ki, süper kahramanların gerçekten dünyamızda var olduğunu düşün, tıpkı The Boys'daki gibi. Kapitalist şirketlerin çalışanı olurlardı. Her yerde posterlerini görürdük. Film hasılatları çok konuşulurdu ve bir yandan da orduya girip girmemeleri tartışılırdı. Kendileri bu tarz konularla senatoya çıkarlardı. Tam olarak da zaten şu anda The Boys'un ikinci sezonunda bunlar konuşulmaktı. Ve sevenleri de büyük ihtimalle bu podcast dinlediklerinde The Boys'un ikinci sezonunu bitirmiş olacaklardır. Şöyle ki önereceğim çizgi romanların The Boys'dan sonraki oluşan boşlukta sizlere iyi gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü The Boys'da anlattığım sebeplerden ötürü politikadan uzak duramayan bir çizgi roman, bir çizgi roman dizisi. Benim bahsettiğim çizgi romanlar da gayet politik altyapılara sahip. Civil War ile Superman Red Sun isimli çizgi romanlar. Şimdi buradan sonrası spoilerlı olacak, onun yarısını vereyim. Okumadıysanız şiddetli okumanızı öneriyorum. İkisi de Mark Miller tarafından yazılmış harika birer çizgi romandır. Civil War'la başlamak istiyorum. Civil War'u zaten artık duymayan kalmadı. Marvel Cinematic Universe'deki filmi sebebiyle Civil War çok popüler. Ancak çizgi romandaki Civil War filmdekinden oldukça farklı. Çünkü bir kere biliyorsunuz ki çizgi romanda Marvel'ın yüzlerce karakteri var. Yani savaşın aslında kapsamı daha geniş ve filmin adı hatırlayacaksınız Captain America Civil War'du. Yani orada kişisel bir hikaye vardı Bucky üzerinden ilerleyen ve Marvel sinematik evrenin koşullarını düşündüğümüzde de bu gerekli bir şeydi. Fakat Marvel'ın Civil War'ında böyle bir şeye gerek yok. Çünkü zaten olay yeterince karmaşık, oldukça fazla karakter var ve karakterlerin en büyük problemi de sokak kahramanlarının maskeleriydi. Çünkü ailesini korumak isteyen, sevdiklerini korumak isteyen, dolayısıyla kimliğini açık edip polis gibi çalışmak istemeyen birçok kahraman vardı Marvel'da. Bunların hepsi Captain America'nın yanında yer aldı. Captain'ın ana argümanı ise Amerikan hükümeti adına çalışmak istememekti. Çünkü hükümetin maşası olduğunda istenilmeyen görevlere gidebilecek, bazen insanların hayatını kurtaramayacak ya da hükümetin işini yapacaktı ve bu onun istemediği bir düşünceydi. Bunu aynı şekilde Captain America Civil War filminde de dile getiriyordu. Fakat filmdeki farklılık şu ki orada önündeki süper kahraman kayıt yasası Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir yasaydı. Yani Birleşmiş Milletler gibi güvenilir ve birçok ülkenin bulunduğu bir kurumun yanında çalışmak sadece Amerika'nın yanında çalışmak da aynı şey gibi durmuyor. Dolayısıyla bence filmde Iron Man daha haklı bir konumda. Ancak çizgi romanda bunun değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi Mark Miller'ın diğer bahsettiğim çizgi romanında yazarı kendisi. En büyük özelliği aslında olaylara objektif bakabilmesi. Ama yine de bir şekilde Captain America'nın öne çıkarıldığını düşünüyorum. Çünkü Tony Stark çizgi romanda faşist uygulamalara geçiyor. Örneğin ölmüş Thor'un robotunu yapıp Goliath'ı öldürüyor. Bu savaşta bir süper kahraman hayatını kaybetmiş oluyor. Bu zaten yeterince vurucuyken. Üstüne üstlük süper kötüleri de Suicide Squad'lık gibi kendilerine birer bomba bağlayıp Captain America'nın karşısına koyuyor. Bunlar da açıkçası Captain America'yı haklı çıkaran durumlar haline gelmiş oluyor. Ancak burada dikkat ettiyseniz önemli bir nokta var. İsminde Amerika geçen bir kahramanın hükümetine veya S.H.I.E.L.D.'a karşı çıkması. S.H.I.E.L.D. da biliyorsunuz oradaki Amerika'nın miti falan gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde Captain America Winter Soldier'da Nick Fury, Kaptan'a biz böyle dev dev uçaklar yaptık, önceden tehditleri algılayıp etkisiz hale getirecek dediğinizde bu insanları korumak değil, bununla korku yayarsınız demişti. Açıkçası ben bu gibi detayları çok beğeniyorum. Çünkü yürüyen ayaklı Amerikan propagandası gibi görünen Captain America'yı özüne döndürüyor bunlar. Captain'ın özü Amerika'nın da özünde olan özgürlükçü değerleri savunmak aslına bakarsanız ve o yüzden bu tarz koruyucu, daha tutucu politikaların karşısında yer alıyor kendisi. Tony Stark ise tam tersi. Hatta Amerikalılar Civil War çıktığı zaman, ben karıştırabilirim bu arada bu iki siyasi tarafı şu anda da. Yani Tony Stark'ı Cumhuriyetçilere, Captain America'yı Demokratlara yakın buluyorlardı. Direkt olarak hatta onları temsil ettiğini söylüyorlardı. Zaten çizgi romanda politik olarak bu 11 Eylül sonrasında yayınlanmaya başlıyor. Yani Amerika'nın terörü ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde kendi topraklarında gördü ve Bush'la birlikte biz ülkemizi korumalıyız diyerek koruyucu tutumlar sergileyip güvenliğin önemli bir sorun haline geldiği bir zamanda geçiyordu ve aslına bakarsanız benzer bir tehdidi ele alıyordu. Çünkü orada da süper kahramanlar bir okul dolusu çocuğu öldürmüştü çizgi romanda. Dolayısıyla insanlar da süper kahraman kayıt yasasını öneriyorlardı ve kahramanlar buna karşı taraf alıyor. Zaten spoiler'ın kısmı olduğu için bunları biliyorsunuzdur diye düşünüyordum. Civil War'un politik altyapısı bu aslına bakarsanız. Mark Miller bunu çok güzel işliyor. Ayakları yere basan bir hikaye ta ki gayet hızlı bir şekilde geçiştirilen finali haricinde. O kısımda sadece biraz tökezlediğini düşünüyorum. Onun dışında özellikle de Kaptan Amerika'yı çok iyi anlamanız için okumanız gereken bir hikaye. Yani Mark Miller'ın en büyük başarılarından biri de objektif ele alırken hikayeyi kahramanların da özünden uzaklaştırmıyor. Yani Kaptan Amerika'nın orada ayrışması, bu bizim Marvel sinematik evreninde de gördüğümüz, özellikle Winter Soldier'da gördüğümüz Kaptan'ın ben sadece doğru olanın peşinden giderim mottosundaki hayatını çizgi romanı da yansıtmış durumda Mark Miller. İkinci kitap ise bir alternatif hikaye, bir what if sorusunu cevaplandırıyor yani. Diyor ki Superman Amerikan topraklarına değil de Sovyet dönemindeki Rusya'ya düşseydi ne olurdu? Hem de soğuk savaş süreçlerinde. Şöyle bir şekilde gelişiyor olay. Superman Stalin'in yanında, onun yoldaşı ve Stalin de öldükten sonra halkın yoksul halini görünce ben bu ülkeyi yönetmeliyim diyor ve müthiş bir güç haline geliyor. Superman'i direkt olarak politikaya sokuyor. O aslında hiç istemese de Superman'in her zaman iyi ve doğruyu yapmalıyım refleksi onu bu noktaya götürüyor. Hatta Superman öyle başarılı oluyor ki ülkeler onun safında, onun komünist yönetiminde yer almaya başlıyorlar. Ta ki sadece Amerika kalana kadar. Evet, böyle ekstrem bir noktaya gidiyor aslında hikaye ama dünyanın en güçlü kahramanını yönettiği bir ülkede de bunun olması bence çok şaşırtıcı durmuyor aslında. Evet, sadece Amerika kalıyor ve günün sonunda Amerika kazanıyor arkadaşlar. Çünkü bir Amerikan şirketinin, bir Amerikan tarafından yazılan çizgi romanı. Ancak yine de buna rağmen Amerikalılar için öcü gibi görünen komünizmi oldukça iyi bir şekilde ele aldığını düşünüyorum Mark Miller'ın. Dediğim gibi objektiflikte gerçekten çok iyi bir seviyede. Örneğin Wonder Woman da bu hikayede yer alıyor ve onun olduğu Amazonlar, bakın siz onun yanında yer alıyorsunuz da aslında Superman de bir erkek, biz ona güvenemeyiz gibi bir refleks geliştiriyorlar. Ben bu tarz dokunuşlarını Mark Miller'ın çok seviyorum. Mesela Batman'i hikayeye dahil edişi de çok başarılı. Batman, Stalin döneminde protesto yapmak isteyen ailesi yine Stalin'in adamları tarafından öldürülüyor. Dolayısıyla kendisi bu komünist yönetime karşı bir karakter olarak çıkış yapıyor. Bence çok iyi bu uyarlama. Tabii Superman baştayken ve her şey güllük gülistanlıkken bir noktadan sonra o da baskıcı bir rejim uygulamaya başlıyor. Zaten Amerika'nın ona karşı olması, Batman'in yanında onu da destekleyen insanların artmasının sebebi bu. Kendisi de bir kötü lidere dönüşüyor aslında. Biz de onun bu gelişimini izliyoruz. Yani insanlar aç kalmış, ben onlara yardım etmeliyim diye başladığı bu yolculukta onları nasıl kendim için, yani ben onların iyiliği için çalışıyorum. Dolayısıyla onları daha iyi gözetlemem, daha iyi korumam gerekir düşüncesiyle bir Big Brother haline geliyor yönettiği ülkelerde Superman. Bu arada yine Kaptan Amerika'yı çok iyi ele aldığını söylemiştim Mark Miller'ın. Aynı şey Superman için de var. Şimdi Kaptan Amerika bizim ülkede pek sevilmeyen bir karakter. İsminde zaten Amerika olmasından dolayı. Superman de aynı şekilde itici duruyor. Çünkü gerçekten çok güçlü. Herhangi bir kusur yok. Onu enteresan yapan da pek bir şey yok. Fakat birkaç Superman hikayesi vardır ki bunu çok iyi işler. Aslında Superman burada bir gezegeninden uzakta bir uzaylı olarak kendini yalnız hissediyor ve şöyle bir sorunu var ki her zaman doğru olanı yapmaya, iyi olanı yapmaya çalışıyor ve bu çok yorucu bir şey. Burada da Lex Luthor bu durumu kullanıyor ve Superman aslında Ruslar tarafından bir asker olarak görünürken gidip Amerika'ya insanların hayat tehlikede olduğu bir durumda, hatta kitapta yazına göre savaş başlayabilecek kadar büyük bir faciayı önlüyor. Orada da diyor ki insanlar benim bir asker olduğumu düşünüyor. Ancak ben sadece her zaman doğruyu, iyi olanı yapmaya çalışan biriyim diyor. Bu arada ilginç bir komünizm eleştirisi de var kitapta. Stalin'in oğluydu yanılmıyorsam. Süpermen'e sen direkt olarak Marksist doktrinin yanlış olduğunun ispatısın. Çünkü her bireyin eşit yaratılmadığının ispatısın. Neden bizim yanımızdasın diye sinirleniyor. Bu tarz diyaloglar bahsettiğim baştaki işte Amazonların Superman'e yaklaşımı, Superman'in ben asker değilim çıkışı açıkçası bence güzel bir dünya kurulduğunun, yani bu What If hikayesinin iyi ele alındığının göstergeleri. Ha, Civil War'daki sorun burada da var. Çünkü finalde yine bu Amerika'nın küçük tek bir devlet, tek başına kalmış küçük bir devletken bir anda yükselmesi rahatsız edici oluyor. Superman yine hızlıca bir şekilde kaybediyor. Tıpkı Captain America'nın teslim oluşu gibi. Ve hikayemiz bitiyor. Ama sonunda Civil War'un aksine burada bir zaman paradoksu yaratılmış. Bu da ilginç bir detay olarak göze çarpıyor açıkçası. Benim beğendiğim bir şey olmuştu. Sonuç olarak bu iki hikayenin ana akım süper kahraman çizgi romanları arasından sıyrılan iki iş olduğunu düşünüyorum. Yani The Boys kadar olmasa da en azından diğer cheesy işlerden bir tık daha iyi, bir tık daha gerçekçi hikayeler işliyorlar. O yüzden okunmayı hak ettiklerini düşünüyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.